Ayrım 9.
Emek ürünlerinin bölüşümünü etkileyen değişiklikler, ilerici nitelikte pek önemli sonuçlar verdi. Çünkü en önemli ve en yeni ekonomik kesimleri uyarıp hızlandırdılar, aletlerin ve tekniklerin yetkinleşmesini kolaylaştırdılar ve bununla toplumun ilerlemesine katkıda bulundular. Yeni üretici güçlerle eski üretim ilişkileri arasında çelişkiler. Üretici güçler zamanla öyle bir ölçüde geliştiler ki artık ortalama bir üretkenlikle çalışan topluluğun her üyesinin yaşaması için zorunlu olanı elde etmeye gücü yetiyordu. Yeni üretim teknikleri özellikle toprağın sabanla sürülmesi ve yerin çapa ile çapalanması, her işlemi iyi bir şekilde yürütmek için birçok kişinin çabalarının birleştirilmesini gerektirmiyordu. El birliğiyle ortaklaşa çalışmanın ekonomik temeli gitgide kayboluyordu. Yeni avadanlıklarla bütün üyelerin çabalarının zamandaşlığı, yani aynı zamanda hep birden işe koyulma artık gerekli değildi. Hatta ortaklaşa çalışma üretici güçlerin ulaştıkları düzeyle çelişki haline geldi. Çünkü ortaklaşa çalışma yeni avadanlıkların kullanılmasını sınırlandırıyor ve insanların modası geçmiş aletlerin yardımı ile geleneksel ortaklaşa çalışmalarını gerektiriyordu. Böylece toplumun üretici güçlerindeki ilerleme yüzünden bu güçler ile üretim ilişkileri arasındaki denge bozuldu. Ortaklaşacılık ve üretim araçlarının ortak mülkiyetiyle nitelendirilen eski üretim ilişkileri, üretici güçlerin ilerlemesine karşı yavaş yavaş bir engel haline geliyordu ve bunun için de kaçınılmaz bir biçimde yerini yeni üretim ilişkilerine bırakmalıydı. Ataerkil aile. Üretimde bütün bu değişiklikler bu kez toplumsal yapıda olmak üzere başka değişiklikleri zorluyordu. Büyük klan topluluğu gitgide sayı bakımından daha zayıf başka bir toplum hücresine, yani yavaş yavaş bağımsız bir ekonomik birim olarak kendini gösteren ataerkil aileye yer hazırlıyor. Klan artık kapalı bir bütün değildir. Klanı sağlamlaştıran kan akrabalığı bağı, yerini başka başka aileler arasında edinilen başka bağlara bırakıyor. Aileler aralarındaki akrabalık bağlarından çok üretim ilişkileriyle bağlıydılar. Kan akrabalığına dayanan klan birliği yerini komşuluk ilişkilerine ve ortak ekonomik çıkarlara dayanan toprak birliğine bırakıyordu. Özel mülkiyetin ortaya çıkışı. Eski ilişkiler toprak ortaklığına dayanan toplulukta bir ölçüde zaten korunmuştu. Bu arada tarım kabilelerinin başlıca üretim gücü olan toprak daima ortaklaşa mülkiyet sayılmıştı. Ama her aile kendisine ayrılan toprak parçasını ayrıca işler ve ayrı bir işletmeden yararlanır. Çoban kabilelerde sürüler yavaş yavaş aile mülkü haline geliyor. Ataerkil aileler artık ortaklaşa üretime gitmeyip kendi özel malları olarak kalan ürünleri değişik miktarlarda üretmeye başlıyorlar. Özel mülkiyet ilkin sürü hayvanlarına, ev işlerinde kullanılan avadanlık ve kapkacağı ve bazı aletlere ve kişisel emek araçlarına kadar uzanıyor. Toprak ortaklığına dayanan topluluk, gelecekteki dağılışının tohumlarını kendi içinde taşıyordu. Toprak ortak mülkiyet olarak kaldığı halde ailenin konutu ailenin özel mülkü haline geliyor. Demek ki özel mülkiyetin genişlemesi ancak ortak malların zararına olanaklı olabilirdi. Özel mülkiyetin gelişiyle birlikte ailenin malları miras yoluyla ana babadan çocuklara geçiyor. Bu da topluluğun eskiden eşit olan üyeleri arasındaki servet eşitsizliğini derinleştiriyor. Öte yandan özel mülkiyetin yerleşmesi de yeni bir değişim tipi yaratıyor. Topluluğun kendi içinde topluluğu oluşturan çeşitli aileler arasında değişim. Demek ki ilkel topluluğun üyeleri geçimleri için gerekli bütün servetleri ortaklaşa ürettikleri sürece özel mülkiyet olanaksızdı. Ama üretici güçlerin ilerlemesiyle birlikte iş bölümü topluluğun birliğini parçaladı ve topluluğun üyeleri pazarda değişime konulmuş maddeleri ayrı ayrı üretmeye başladıkları zaman yeni bir kurumun, özel mülkiyetin ortaya çıktığı görüldü. Komşuluk ilişkilerine dayanan topluluk ortaklaşa mülkiyetten özel mülkiyete dayalı başka bir toplum düzenine geçişin geçici bir formülüydü. Köleliğin ortaya çıkışı. Emek üretkenliğinin artması, insan üzerindeki mülkiyeti, maddi malların doğrudan üreticisi üzerindeki mülkiyeti ortaya çıkardı. Her kişinin, her bireyin Ancak açlıktan ölmemek için en gerekli olanı üretebildiği zamanlarda insanın insan tarafından sömürüsü olanaksızdır. Bu yüzden savaş tutsakları hemen her zaman öldürülmekteydiler. Yalnız topluluk insan sayısı arttırmakta yarar görüyorsa o zaman tutsakları topluluğa kabul ediyor ve onlara öteki üyelerle eşit haklar veriyordu. Ama emek üretkenliğindeki ilerleyiş bu duruma son verdi. Çünkü tutsak şimdi kendi tükettiğinden daha fazla maddi değer üretiyordu. Toplumun bir bölümü toplumsal artı ürün payından yararlanma hakkını tutsağın elinden alıp onu çalışmaya zorlayarak onun tarafından yaratılan ürünleri kendine mal edebiliyordu. Yani bir başka deyişle tutsağın emeğini sömürebiliyordu. Onun için artık savaş tutsakları öldürülmediler. Köle haline, yani haklardan yoksun hale ve artı ürün sağladıkları süre ve ölçüde topluluğun kendilerine hoşgörü gösterdiği emekçiler kategorisi haline getirildiler. Kölenin çalışması efendisine artık yarar sağlamaz hale geldiği anda efendisi onu öldürmekte serbestti. Emeğin artı ürün sağladığı ama bunu doğrudan üreticinin bedensel ve manevi tam çöküntüsü pahasına sağladığı o çağda kölelik olağan bir olguydu. Demek ki böylece ilkel topluluğun diğer temel ilkelerinden biri, yani topluluğun bütün üyelerinin ortaklaşa ve kardeşçesine çalışmaları hükümsüz, kadük bir hale geliyor. Özgür üreticilerin yanında çalışması, kendi öz gereksinmelerini karşılamayı değil, başkasının yararına bir artı ürün yaratmayı amaçlayan bir köle emeğinin ortaya çıktığı görülüyor. Kölelerin emeği bir zenginlik kaynağı haline geliyor. Başlangıçta köleler topluluğa ya da ataerkil aileye aittiler. Ama zamanla ileri gelenler hem topluluğun öteki mallarını hem de kölelerini ele geçiriyorlar ve köleler reislerin ve klan aristokrasisinin öteki temsilcilerinin özel mülkü haline geliyor. Köle emeğinin sömürülmesi bu zümreyi zenginleştiriyor ve iktidarlarını daha güçlendiriyor. Köleliğin kurumlaşması insanın insan tarafından sömürüldüğü yeni bir tarih çağını başlattı. Bu, üretici güçlerin ilerlemesi için zorunlu ve tamamıyla olağan bir olgu oldu. Aynı zamanda üretim alet ve araçlarına da sahip bulunan efendiler için kölelerin emeğinin maddi malları yaratması yanında toplumda bir başka maddi mallar yaratma kaynağı daha vardı. Bu, topluluğun sıradan üyelerinin emeğiydi. Sahip bulundukları ilkel üretim alet ve araçları ile küçük özel ekonomilerini üretken kılan çiftçiler, çobanlar ve küçük zanaatçıların emeğiydi. Toplumsal sınıfların ortaya çıkışı. Önceleri üretim ve araç aletlerinin ortaklaşa mülkiyeti üzerine kurulu üretim ilişkileri biçiminden başka bir biçim tanımayan toplum, üretim araçları ve aletleri bakımından durumlarındaki değişikliklere göre ortaya çıkan üç gruba bölünmeye başlıyor. Bu gruplar en başta her çeşit mülkiyetten yoksun ve kendileri efendilerinin malı olan köleler, sonra üretim alet ve araçlarını ellerinde bulundurdukları gibi aynı zamanda emeklerini sömürdükleri kölelerin de sahibi olan efendiler, en sonu üretim alet ve araçlarının özel mülkiyetine sahip bulunan ve kendi küçük işletmelerinde üretim yapan topluluğun özgür üyeleri. Zamanla bu küçük mülk sahiplerinin büyük çoğunluğunun ekonomileri yıkılıyor ve kendileri de köle haline geliyordu. Çok küçük bir bölümü ise tersine zenginleşiyor ve kendileri de efendi ve köle sömürücüsü durumuna geçiyorlardı. Ama küçük mülk sahipleri toplulukların içinde her zaman bulunuyorlardı. Artık üretici güçlerin ilerlemesi en kesin ve en son noktasında üretim ilişkilerinin niteliği sorununa, üretim alet ve araçlarının kimin elinde bulunduğu sorununa gelip dayanıyordu. Ve işte toplum insanlık tarihinde ilk kez üretim alet ve araçlarına sahip olanlar ile üretim araçlarına sahip olmayanlara göre sınıflara bölündü. Öte yandan özel mülkiyet ve servet eşitsizliği de toplum üyelerinin hakları ve buna dayanan yükümlülükleri üzerinde değişiklikler yaptı. Tarımcı toplulukların bütün işlerinin yönetimi gerçekte ileri gelenlerin eline geçiyordu. Yavaş yavaş zenginler ve nüfuslu kimseler topluluğun silahlı güçlerini de ellerine geçirdiler ve onları topluluğun yararından çok kendi kişisel amaçları için yeni zenginliklere el koymak ve en başta yeni köleler, yeni maddi değer üreticileri ele geçirmek için kullandılar. servet eşitsizliğinin sonucunda hukuksal eşitsizlik ortaya çıktı. İlkel topluluk düzeni son nefesini veriyordu. Topluluğun özgür üyelerinin emeği artık toplum zenginliklerinin başlıca kaynağı değildi ve toplum gelişmesinin yeni bir aşamasına giriyordu. Yeni toplumsal ve ekonomik ilişkiler kurulup yerleşmeye başlıyordu. İkinci kısım, köleci toplum. Birinci bölüm, Asya ve Afrika'nın köleci toplumları. İlkel topluluğa özgü üretim tarzı ve düzeni kaçınılmaz olarak sonuna varıyordu. Ama bu zamanı geçmiş düzenin yerini zorunlu olarak kölelik düzeninin alması, bu kölelik düzeninin hiçbir şekilde birdenbire ortaya çıkacağı ve bir atılımda eski üretim ilişkilerinin yerini alacağı anlamına gelmiyordu. İlkel topluluğun bağrında ortaya çıkan köle sahibi sömürücü sınıf güçlenip sağlamlaştıkça ve kölelik düzeni geliştikçe giderek kölelik toplumu da kurulmuş oldu. Yeni üretim tarzı ilkel topluluk düzeninden daha ilerleyiciydi. Çünkü nüfusun bir bölümünün el eğiminden kurtulması ilerlemeyi olanaklı kılıyordu. Köleci toplumlar insanlık tarihinde ilkin Asya'da ve Afrika'da ortaya çıktılar. Köleliğin bu kıtalar üzerindeki evrimini inceleyerek bir yandan kölelik ilişkilerinin oluşumuna önderlik eden genel yasaları gün ışığına çıkarabilir, öte yandan da Asya ve Afrika ülkelerine özgü özellikleri ortaya koyabiliriz. 1. Topluluğa ait kölelik ve ataerkil kölelik. Uzun süren yaşamı boyunca kölelik düzeni birçok aşamadan geçti. İlki topluluğa ait kölelikti. İlkel topluluğun bağrında henüz orada ortaklaşa mülkiyet biçiminin üstün geldiği bir zamanda ortaya çıktı. Bu çağda köleler de bütün topluluğun malıydı. Köleliğin ataerkil biçimi topluluğa ait kölelik biçimine çok benzer. Ataerkil kölelik biçimi de ilkel toplulukta belirmiş ve uzun zaman topluluk ilişkileriyle ve onların kalıntılarıyla birlikte bulunmuştur. Köleler oldukça azdı ve köle emeği belirleyici bir rol oynamıyordu. Kölelik örtülü bir biçimdeydi ve çok kez klanın ya da kabilenin içinde yardımcı öğe şeklinde bulunuyordu.
Ayrım sonu.